bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Yenişehir'de bir öğle vakti. Sevgi Soysal. Bütün eserleri 1. Bilgi Yayın Evi. 8. basım Aralık 1996. 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Nergis Dinçer. Ama sevgiyi Sevgi Soysal yapan ne yazık ki 12 Mart dönemi oldu. 12 Mart dönemini her bakımdan en yoğun biçimde yaşayan Sevgi Soysal, 12 Mart sonrasında yayınladığı Yenişehir'de bir öğle vakti romanıyla edebiyatımızın vazgeçilmez başarılı imzalarından biri oluverdi. Erdal Öz, Cumhuriyet 27 Kasım 1976. Sevgi Soysal, Türk edebiyatına hikayeleri ve romanlarıyla alışılmamış yepyeni bir kadın tipi armağan eden, ilk değilse bile en başarılı sanatçıdır. İnsan sıcaklığı ile dolup taşan, toplumsal eleştiri yanında olaylara, en dokunulmaz konulara, seks sorunlarına görülmedik bir açık sözlülükle mertçe yaklaşımı, sosyal adalet kaygısının ödün vermezliği, Sevgi Soysal'ın Türk edebiyatına yaptığı belli başlı katkılardır. Vedat Günyol, Cumhuriyet 27 Kasım 1976. Sevgi Soysal yalın diliyle Türkiye'nin durumunu, çağdaş insanın sorunlarını öylesine zeki ve başkaldırıcı bir edebiyatla anlatıyor ki, yazdıklarının ileri kuşaklarda daha büyük kitleler tarafından okunacağı kesindir. Özgürlüğün, bağımsızlığın, aydınlık düşüncenin, mutluluğun yollarını açıp göstermiştir. Tezer Özlü Kral, Politika, 27 Kasım 1976. Tezgahtar Ahmet, büyük mağazanın bodrumunda başarısızlığa uğruyor. Sanki büyük bir gürültüyle devrilecekmişçesine sallandı kavak. O her an oluşan, değişen şeyleri görmeyenler sezmeli der bunu. Öğlendi. Kızılay semtinin en civcivli, gürültülü, servisi en çabuk, en ayak altı yeri olan pikniğin oraya akıyordu kalabalık. Bulvarın öteki kaldırımındaki tezkan mağazasının satış müdürü, mağazanın alt katında yazı masasının başındaydı hala. Taksit defterini yeni kapatmıştı. Mağazanın bu bölümündeki ütü tahtaları, battaniyeler, ecza dolapları, elbise askıları arasında güçlükle hareket eden titiz müşteriler, hep aynı eşyaları yeniden ve yeniden ellemekten, battaniyelerin yün dokusu, parmaklarından aşırı yetenekler umarak sınamaktan, banyolarını asmayı kurdukları ecza dolabının kapağını açıp kapatmaktan, dükkanın dört köşesine koşturup ütü tahtalarını deviren arsız çocuklarını azarlamaktan, evlerinin pencere ya da divan ölçülerini buruşuk bir kağıttan sökmeye çalışmaktan usanmamışlardı henüz. Eve alınması mutlaka gerekli eşya için karılarına surat asmaktan usanmış kocaları, ev ihtiyaçlarını hayatın merkezi sanan dar görüşlü ev kadınlarını, ev eşyalarında hiç bırakmadan yenilik ve değişiklik yaparak hayatlarını renklendirdiklerini sanan ve belki de hayatlarında sadece bu alanda ilerleyen aileleri, yeni kuracakları yuvayı döşemekten anlaşılmaz bir tat çıkaran nişanlıları, kafeslerine delice meraklı, kafesleri için durmadan para ve emek tüketen tutsak kuşları, hem alışveriş edip hem de bundan şikayetçi olanları ayırt etmiyordu mağaza müdürü. İşi değildi bu çünkü. Müşterileri ayırt etmek tezgahtarın işiydi. Tezgahtar en azından yeni evlilerle eski evlileri, nişanlıları, daha doğrusu para ödemeye yatkın olanla para harcamaya engellemeye çalışanı ayırt etmeyi bilmeliydi kısaca. Satış müdürü taksitlerden sorumluydu. Paraların giriş çıkışından, alınan paraların gerekli yerlere uygun zamanlarda yatırılmasından, giren çıkan para trafiğinden, bu trafiğin aksamamasından sorumluydu. Bütün sabah taksit defterinden paralarını zamanında ödememiş müşterileri tespit etmiş, gerekli işleme başlamıştı. O arada yeni taksit açtıranların kayıtlarını yapmış, sağlama bağlamıştı her işi. Rakamlar ne denli sağlama bağlanabilirse işte o kadar sağlama. Örneğin 1-200 rakamı birçokları için değişmez bir şey sayılırsa da rakamlarla işi olan herkes gibi satış müdürü de 200 rakamının ne çılgın değişmelere gebe olduğunu bilirdi. En azından 100 liranın nasıl sahte bir tutarlılığı olduğunu, 100 liralarla iş yapmaya kalkışıldığında ne Ali Cengiz oyunlarıyla karşılaşabileceğini. 100 lira bir gün bir battaniyeye, başka bir gün sadece iki elbise askısına dönüşebilirdi. En basitiydi bu işin. Bunu bilirdi satış müdürü. Bu nedenle yalnız giden gelen rakamlar trafiğinin aksamamasından değil, rakamların gizli havayilikleri sonucu aldatılmış olanın mağaza değil, müşteriler olması konusunda uyanık olmaktan da sorumluydu. Bu yönüyle bakıldığında işi alayın orospusunu eve kapamaya kalkan, buna karşılık aylarca denize açılan kıskanç denizcinin durumuyla birdi. Zor bir işti, ince bir işti para tarafından boynuzlanmamak. Müşteriler boynuzlanmaya mahkum kocaların anlaşılmaz ahmaklığıyla namuslarını karılarının elbiselerindeki iki paralık açıklığa karşı koymakla koruyacaklarını sananların mantığıyla evirip çevirdikleri alacakları malı. Sanki elbise askısının tahtasını iki kez sıkmakla ve fiyatlarını üç kez sormakla bu kuralı değişmeyen ve değişmeyecek olan alışverişçilik oyununun belirlenmiş rol dağıtımını bozabileceklermişçesine yorarlardı kendilerini. Bu yorgunluğu başka cins bir yorgunlukla katılan satış memurları koşuşur, çene yorarlardı durmadan. Alıcılar haklarının yendiğini anlamamaları gereken haklılardı. Tezgahtarlar bu tutarsız durumun suçu kendilerinin mişçesine koşuşuyor, ter döküyor, aynı sözcükleri bıkıp usanmadan tekrarlayarak, arsız çocuklara gülücükler saçarak, huysuz ev kadınlarının çılgın isteklerine boyun eğerek, sinirli kocaları paracıklarının boşa gitmediğine inandırarak kimsenin yüklenmediği suçu kapatmaya çalışıyorlardı. Alışveriş oyununun bir mızıkçısı vardı ama kimdi? Tezgahtarlar müşterinin mızıkçılanmamasına çalışmalıydılar satış müdürüne göre. Acı çekerek. Bu acı işlerinin bir parçasıydı. Müşterileri kendilerinin kazıkladıklarını sanmakta. Aydan aya aldıkları değişmez aylıkla şaşkın bir harem ağası gibi rakamların doğal oynaşlarına anlamsız bir bekçilik ederler. Aslında ne onlar ne de satış müdürü böyle düşünceleri akıllarına getirmezler. Düşünme yeri değildir burası. Seyretme ve gözleme yeri de değil. Haksız bir iş bölümünün kırbacıyla ağırlığı üstünde düşünmedikleri bir yükü aylarca ve yıllarca taşımaya mahkum köleler de hepsi. Satış müdürü yorgundu bu öğlende. Defteri kaldırıp kasaya kilitledi. Önüne hesap makinesini aldı. Rakamları ardı ardına makineye işlemeye, makinenin kolunu ardı ardına çevirmeye başladı. Müşteriler azalmıştı dükkanda. Şimdi satıcılar tezgahın üstüne dağılmış malları toparlayıp yerleştirmeye çalışıyorlardı. Kapanma saatinin müşterileri musallat ettiği panik duygusuyla, mağazanın sanki bir daha hiç açılamayacağı korkusuyla kantin içinde dükkana dalan son müşteriler satıcıların üstüne üstüne varıyorlardı. Tezgahtarlar bütün sabah gösterdikleri iyi niyetten yorgun, ilk ellerine gelen malı yutturmaya çalışıyorlardı müşterilere. Yeni döşedikleri ev için bir çöp tenekesiyle duvar kağıdı almaya niyetli bir çift, tezgahtarın aceleciliğine kızıyordu. "Bak şu mavi menekşeli kağıt en güzeli hayatım. Menekşeyi çok severdi kadın. El ve ayak tırnaklarını yaptırmayı da. İlk buluştukları günler Hayati hep menekşe getirirdi ona. Bana arada sırada menekşe getirmeyi unutmazsın böylece." Satıcı bıkkınlıkla uzandı makasa. "Ne kadar istiyorsunuz?" "Durun, acele etmeyin canım. Bak kuşlular da çok güzel. Şunu indirsenize." Satıcı menekşeliği kaldırıp kuşluyu indirmeye hazırlanıyordu ki, "Durun kaldırmayın. Şu kuşluyu da indirin. Onu değil şunu. Pembelisi var mı bunun? Depoda da yok mu? Peki bu kuşlunun menekşelisi?" Satıcı elindeki makası bıraktı. "Bunca naz aşık usandırır." Dükkanın loş bir köşesinde yaşlı bir kadın bir bavulu evirip çeviriyordu. "İçine ne alır bu?" "Her bir şeyi alır." "Doğru konuşsana oğlum, her bir şey de ne demek?" "Bütün eşyanızı alır efendim. Kendime değil, Amerika'ya gidecek oğlumu alacağım. Onun eşyalarının ne kadarını alır?" "Çok şey alır efendim. Bakın bu bölümlere gömlek korsunuz. Gömlek bavula konur mu oğlum? Canı çıkar gömleğin. Onları el çantasına koyacağım. Bakın hanımefendi, derisi ne kadar yumuşak. Böyle yumuşak bavullar çok eşya alır. O zaman her şeyi buruşur. Kaç takım elbise, çamaşır alır bu?" "Efendim çok alır. Tek bavulla her yere gidecek kadar." "Oğlum ta Amerikalılara tek bavulla gidilir mi?" Satıcı bir an bavula dayandı. Boş gözlerle baktı yaşlı kadına. Yaşlı kadın oğulcunun kaç elbisesinin bavula gireceğini hesaplıyordu dolu gözlerle. Açık sarıya boyalı saçlarını topuz yaptırmış, oldukça sade ama pahalı giyimli, orta yaşlı bir kadınla gözlüklü giyiminden uzun süre Amerika'da kaldığı hemen anlaşılan, uzun boylu, iri yapılı, kolejde okuduğunu kısa sürede belli eden genç bir kadın, piyasaya yeni çıkmış olan desenli çarşafların satıldığı tezgahın önünde karşılaştılar. "Oo, nasılsın Müneciğim?" "Just fantastic, yakında patlayacağım." "Aman ben de modumda değilim hiç. Senin neyin var?" "Vallahi bir şeyin yok. Sen hep böyle always aktifsindir." "Öyle deme, it's enough artık. Don't be cross, neyin var söylesene." "Aa, kaç aydır kadınsız kaldım şekerim. İki çocuk, yemek, ev işi, ders çalıştırmak, hepsi benim sırtımda. Tam da derneğin çay zamanı. Madame President'ın kim olacağı belli mi?" "Daha belli değil. Çayı Ankara Oteli'nde yapacağız yine. Giriş 100 lira." "Aman harika. Daha ucuz solution'lar var ama sonra bakarsın hiçbir şeye benzemez de at the end everyone will be talking arkandan. Yok geçen yıl daha iyiydi. Nothing's new yani. Ha. Bak unutuyordum. Dün bir kadın telefon etti. Üye olmak istiyor." "Kim?" "Vallahi tam bilmiyorum. Kocası hava kuvvetlerinde galiba. İngilizce biliyor muymuş? If you want my opinion..." "Bunun üzerinde fazla durmamalıyız artık. Öyle sadece çay içip speech atanlardan gına geldi. Biraz da faydalı üye lazım. Bak geçen yılki yemeğin bütün malzemesini Muazzez Hanım'ın kocası sayesinde Ordu Yardımlaşma Kooperatifinden ucuza sağladık. By the way, gele gide İngilizcesinde ilerletiyor. Doğru, sen azıcık şişmanlamışsın hayatım. Hep şu anti baby haplarından. Bir şey yapmaz dediler. Sonra bir kanama. Doktor doktor dolaştık. Kıpırdamadan yatsın dedi Hüseyin Bey. Faruk Bey kürtaj yapmaya kalktı. Tabii o arada ye iç yat. Neyse iyileştim. Artık saunaya masaja kuvvet zayıflarım. Mağazanın kapısına kapalı levha asılmıştı çoktan. Müşteriler ellerinde paketlerle istemeden ayrılıyorlardı dükkandan. Sevgilisiyle plakçının önünde saat tam yanında sözleşmiş olan tezgahtar Ahmet kumaş seçmekten yorulmayan müşterilerine sövüyordu içinden. Sonunda dükkanın kapısı içeri dışarıdan adam giremeyecek biçimde kapatıldı. Ahmet tezgahın üstüne dağılmış kumaş toplarını kasada oturan dükkan sahibinin şaşmaz dikkatini hesaplayarak becerikli el hareketleriyle sarıp yerleştirdi. Arka cebinden tarağını çıkarıp ensesinde kıvırcıklaşan saçlarını özenle taradı. Eliyle aşağı doğru genişleyen yelken paçalarının tozunu silkti vurarak. Pantolonunun geniş kemerini bir delik daha sıktıktan sonra bulvara fırladı. Açık bir bavuldan taşan orlon kazakların başında bıyıklı, gömleğinin açık yakasından kıllı göğsü gözüken bir delikanlı bağırıyordu. Sar sar, Kızılay mağazalarında 50 liraya, bizde 30 liraya. İflas etmiş tüccarın mallarını sar. Almak diye bir mecburiyet yoktur. Hakiki orlan abicim, hakiki Amerikan orlanı. Al, giy, yıka, bir şey olursa getir. Geri almayanı hamam böcekleri kahretsin abicim. Ucuza herkesten ucuza. Herkesten önce en ucuzunu almaya meraklı bir kalabalık toplanmıştı bavulun başına. Sanatı, müşterinin alıklığından ve açgözlülüğünden yararlanarak malın satılmasını kolaylaştırmak olan turnikecinin biri işini yürütüyordu o arada. Bavulun başına toplanmış olanları itekleyip önüne geçiyor, bulunmaz bir mal bulmuşçasına onun bunun elinden malları kapıyordu. Hemen parasını ödeyerek alıyordu malı. Tabii az sonra parayı fazlasıyla geri alıp malı geri veriyordu gizlice. Çok etkili bir yoldu bu. Tıpkı mağazada olduğu gibi. Tabii orada bu işin profesyoneli olmazdı. Ama nice aşgözlü saldırgan müşteri öteki kararsızları etkiler. Alınacak mal üstüne mülkiyet kavgası yapılırdı dükkanda. Topu bitmiş bir kumaş için kaç müşterinin birbirine girdiğini ben seçmiştim hanımefendi diye dalaştıklarını görmüştü Ahmet. Aynı kumaşın daha iyisinden top top varken dükkanda. Bunları düşünürken plakçının karşısındaki ağacı tünemiş olan kuşlardan biri pisledi üstüne. Yeni gömleği mahvoldu. Ahmet bir an ne yapacağını şaşırarak olduğu yerde şöyle bir döndü. Elleriyle gömleğinin üstünü anlamsızca sanki temizleyecekmişçesine silkti. Çevresine bakındı. Sanki bulvarın tüm yayaları gömleğindeki pisliğe bakıyordu şu anda. Bütün sinirli anlarında olduğu gibi sağ omzunu atmaya başladı. Elinde tüfek olsa bütün kuşları vururdu. Öylesine düşkündü üstüne başına. Anasını ettiğimin kuşları. Ulan ben şimdi sizi... Söylenerek çaresiz yürüdü. Kızılmayacak, çatlanmayacak gibi mi? Tezken mağazasından aldığı aylığın büyük bir kısmını boşuna mı Amadon mağazasına yatırıyordu? Elbette değil. Dört dörtlük giyinmek için yatırım yapmak gerek. Amadon mağazasının vitrini Ahmet'in yakışıklılık düşlerinin gerçekleşebilmesi için düzenlenmiyor mu? Moduya uygun, alışılmamış, orijinal şeyler satılıyordu orada. Ahmet kimler, hangi gençler gibi olmak istiyorsa işte onların giydiklerinden satıyordu o mağaza. Desenli gömlekler, kalın kemerli pantolonlar. Ahmet bunlarla ailece oturdukları saman pazarında istediği kadar yadırganmamaya başlamıştı. Artık saman pazarında bile düşük kalitede olsa böyle orijinal şeyler giymeye meraklı delikanlılar türemişti. Ama onların giyimi Ahmet'inkiyle bir mi? Sokağa çıktı mı mahallenin oğlanlarını hasetinden çatlatır, komşu karılarının başını sallatır, kocamış heriflerin kanını beynine sıçratır. Önemli olan da bu. Adam olan saman pazarında yadırganmalı. Orada yadırganmayan kılıksızın sünepenin biridir. Halktır, halk. Ahmet'e göre giyinip sokağa çıkıldığında en az 5-10 kişi şöyle dönüp arkadan bakmalı. Plakçının önünde durdu. Şükran gelmemişti henüz. Plakçı vitrinindeki Love Story kapağını incelerken cırtlak bir sesle irkildi. Abiler, ablalar ve de bilumum vatandaşlar, yaklaşınız, daha yaklaşınız. Bakınız, Türkiye 66 vilayet, 390 kaza gezdim ve de 1500 köy gezdim. Bulamadım başıma göre bir taç. Allah değil namerde, merde etmesin muhtaç. Siz Müslüman kardeşlerimle şurada camide cuma namazını beraber eda ettik. Bu sebep münasebetiyle sözlerinde yalan, riya ve de hakikati hilaf asla aramayın. Şimdi sabahleyin kalkıyorsunuz. Başınızda bir ağrı, belinizde bir sızı hissediyorsunuz da alacak ilaç bulamıyorsunuz. Mağazalarda, eczanelerde bulamadığınız harika ilacı fabrikamız siz sayın müşterilerine sadece 150 kuruş mukabilinde takdim ediyor. Şimdi hanım ablalar, bey abiler, şu elimde gördüğünüz kavanozu soldan sağa şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç kez çevirdiğim zaman Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında 36 avcıyı 14 gün peşinde koşturan engerek yılanı ile maruf bu yılan kafasını kavanozdan çıkarıp hanım ablalarını, bey abilerini selamlayacak. Yalnız önce bir nazar buyurarak şu elimde gördüğüm kutuları... Ahmet şaştı. Bu tür işportacılar ulusta bulunur. Bunlar da Kızılay'a aktılar artık. Eskiden tezken mağazası da ulustaydı. Yokuşun orada. Artık kendini bilen Ankaralılar alışverişi Kızılay'da yapıyorlar. Ucuz el nivalesi düzmeye meraklı memurlar bile. Hale değil, Gima'ya gidiyorlar artık. Ahmet için ulustan alınmış bir malın hiçbir değeri yoktur. Aldığı her şey için Kızılay'dan alındı cümlesini eklemek isterdi daha çocukken. Bu belki anasının bütün çocukluğunda Kızılay'dan alışveriş etmenin kazıklanmak olduğu konusundaki ısrarlı telkinlerinin sonucuydu. Bu telkinler onda Kızılay'dan alışveriş etmenin bir ayrıcalık, üstünlük olduğu düşüncesini yaratmış, o da kendi para kazanmaya başlar başlamaz her şeyi Kızılay'dan almaya özenmişti. Hem de en pahalı mağazalardan. Ulus hal denince aklına hep babasının büyük bir meydan savaşı veren kumandan tavrıyla kış başında eve yığdığı can sıkıcı soğan, patates çuvalları, pis peynir, zeytinyağı tenekeleri gelir. Hiç bu düşünceler şık giyimle bağdaşabilir mi? Neyle bağdaşır peki? Hasislikle, yoksullukla, hasislik ederek yoksulluğu yeneceğini sanmak gafletiyle. Plakçının vitrinindeki plağın üstünü okudu. Love Story. Güzel, ilik gibi bir kız. Tıfıl bir oğlanla sarmaş dolaş. Bu kız bakire midir? Şu tıfıl oğlanın bozduğu kız, bakireliğini yitirmiş sayılmaz canım. Kız hem güzel hem masum yüzlü. Böylesi az olur diye düşündü Ahmet. Şükran'ın ablak yüzü geldi aklına. Ala ala iyice ayrılmış olan kaşları arasındaki kaba, enli burun kemiği, kocaman dizleri geldi. Ama yine de anasının kendilerini ısrarla teyze dedirten ahbaplarının kızlarından, suratları her gün aybaşıları tutmuşçasına kırmızı, gözleri yeri eğik, ne yürümesinin ne de konuşmasını bilen o uyuz kızlardan bin kez iyiydi elbet. Bir defa Şükran dans bilirdi. Artist adlarını, yeni şarkıları su gibi ezberlerdi. Ahmet'e gereğinde diklene diklene verirdi. Kendini elletir, kahkahayı basardı. Konuşurdu. Sokaktan geçen meşhurları tanıyıverirdi. Fikret Hakan'ın ev adresini, Salih Güney'in eski karısının adını şık diye biliverirdi. Yeni modaları kaçırmazdı. Laklak moda olduğunda herkeslerden önce onu şıkırdatmayı öğrenivermiş. Ahmet'i bastırmıştı bu konuda. Şükran işte, pekala kız. Plak kabının üstündeki kıza bir daha baktı. Bu kızı bize koklatmazlar oğlum. Kıza sarılan oğlan kim bilir kimin oldur. Filmde hep buz pateni mi, buz hokeyi mi? Öyle bir şey yapıyormuş, kız bayılıyormuş. Sen kim, buz hokeyi kim? Camekandan kendisini seyretti. Gelecek ay şu yeni çıkan çizgili pantolonlarından bir tane uydursam. Anamdan bağırta bağırta biraz para koparsam olur. Giyime dikkat, hiç de babamın sandığı gibi boş bir şey değil. Babası bütün hayatında odacı gibi dolaştı da ne oldu? Alain Delon... Bir zamanlar garsonmuş, Şükran anlattı. Yakışıklılığı, güzel giyimi, tabii bir de kurnazlığı sayesinde filmcinin birinin gözüne çarpmış. Yakışıklılık hiç olmazsa piyango bileti gibi zengin ediverir insanı. O da olmazsa kız tavlarsın, gönlünü hoş edersin. Ama süprüm püklüm odacı kılığında dolaşmak, çuval çuval patatesleri, soğanları eve yığmak iç karartıcı, bezdirici bir hayattan başka ne getirir? Her hafta toto oynarken kazanınca alacağı giysileri düşünmeyi severdi Ahmet. Vitrin vitrin dolaşıp sayısız ayakkabı, pantolon, gömlek, kazak, ceket beğenirdi. Vitrinleri dolaştıkça önce beğendiklerini sonra beğenmez olur, ilk listelerden çıkarmalar yapar, yeni, daha yeni gördüklerini hep en son beğendiklerini eklerdi. Bu giyim alışverişle bir bilim. Öyle saman pazarında eskici dükkanlarından elden düşme pantolon almakla öğrenilmez. Babası şu ABC'ye girse ne yapardı kim bilir? Ahmet babasının dükkanda düşeceği halleri düşünerek eğlendi. Sonra utandı. Bir de kendisini benden akıllı sanır. Daha işin en başını bile bilmeden. Kıyafeti düzdükten sonra bir araba çekeceğin altına. Araba oldu mu her kapı açılır. Bankada paran olmasından bin kez iyi. Bankada durup küflenen paranın varlığını kim bilecek de sana itibar edecek. Üstelik paranın değeri mi kaldı şimdi? Durup dururken banka defterini göstermedikten sonra. Oysa araba, araba bambaşka. Hayatın bir gailesi. Arabam olsun da ben aç kalayım. Kenarda köşede kalayım. Şaşarım aklına. Hep durup durup babasıyla konuşurdu Ahmet. Babası sanki önüne çıkan bütün engellerin başı, ezilesi başıydı. Benim de onlar gibi bir babam olsa. Gözlerini vitrindeki yansımasından ayırıp plakçının merdivenlerine bir koşu indi. Merdivenlerin bitimindeki karşılıklı iki plakçının kapısında aynı yazı. Selda'nın plakları yalnız burada satılır. Ahmet, müşteriler bu kadar avanak mı? Diye düşündü bir an. Hangi taraftaki yazıyı önce görürsen o dükkana dalacaksın. Hesap bu. Bizim millet tembel olur. Yazının birincisini okudu mu ikincisini araştırmaz diye düşündüler herhal. Ama müşterilerin mal alırken hiç de tembel olmadıklarını bilirdi Ahmet. Değil böyle koskocaman yazıyı. Malın en görünmez yerindeki yazıyı bile bulur çıkarır onlar. İki plakçı da kapanmıştı. Yine yukarı çıkıp beklemeye başladı. Ne verecek ki bunca bekletiyor? Şükran geliyordu karşıdan. Nerede kaldın kız? Ne o, taksi mi beklettin sanki? Uzatma kız. Bak bir daha bekletirsen. Bekletirim bekletirim. Ne olmuş? Ahmet sustu. Tartışılmaz Şükran'la. Bütün mahalle kızları gibi çenesi güçlüydü Şükran'ın. Biraz daha uzatsa, sen bana baksana diye ağları uzata uzata dırdıra başlayacak. Düdük seslerini duydular. Bir belediye memuru biraz önce ortalığı veyveleye veren işportacı döve döve götürüyordu. Malları yere saçılan işportacı ağlıyordu. Abi kurbanın olayım abi, bokunu öpeyim. Durakladılar. Şükran omuzlarını silkti. Bana dokunmayan lan bin yaşasın. Ahmet elini Şükran'ın boynuna attı. Yukarı doğru yürüdüler. Sandviççi tıklım tıklımdı. Hardallı, sosisli, peynirli, sucuklu tost...